Çünkü hayatında herkes bir şekilde bir yerde Starbucks'ta sıra beklemiş oluyor, anladın mı? Ve ben de bir gün bir Starbucks'ta sıra bekliyordum kahve için ve arkamdaki adam bana fazla yaklaşmıştı. Ve bu beni çok rahatsız etti ama hiçbir şey diyemedim. Kitlendim, titremeye başladım. Dedim ki tamam okey, anksiyete. Ya düşüp bayılacaktım ya da dönüp bir şey söyleyecektim ve artık dayanamayıp adama anlasın diye bunu şey dedim. Yani direkt doğrudan hani abi biraz geri durur musun demedim de, çünkü fazla kaslı bir adamdı, beni orada harcayabilirdi. O yüzden laf sokmak istedim. Dedim ki galiba senin acelen var hocam, hani gel önüme geç istersen dedim. Adam bunu baya düz anladı lan. Dedi ki ha vay sağ ol kardeşim, o zaman ben geçeyim o zaman falan deyip önüme geçti. Yani bir boka yaramadı. Sonradan şunu keşfettim. Anksiyetem arttığında kalabalık bir ortamda falan, saçma bir hareket yaptığımda kollarını omzumdan çektiğini hissettim yani. Mesela ne bileyim işte sıra bekliyorsun Starbucks'ta ve arkandaki göt sana fazla yaklaşmış. Böyle soluğunu ensende hissediyorsun. O zaman şunu yapacaksın. Saçma bir ses çıkartacaksın. Sonra herkes sana bakacak. Baristasından orada oturanına kadar. Ve ölmediğini fark edeceksin. Şu an çok saçma bir şey yaptım. Herkes bana baktı. Ama hala buradayım, yaşıyorum. Ve sonra dönüp o arkandaki kişiye şunu diyebilirsin. Sayın orospu çocuğu, lütfen biraz geri durur musunuz? Zaten amına kodumun virüsü var ve sen ne bir metresi, şu an benim götümdesin. O zaman bunu diyebilirsin. Çünkü ölmedin, yaşıyorsun hala. Yerin dibine de girmedin. Hiçbir şey olmadı, rezil olmadın asla. Lütfen böyle hissediyorsan o saçma sesi çıkar. Bok de mesela, bok diye bağır. Herkes sana baksın, bazıları gülsün. Ondan sonra ve sen hala orada olduğunu ve ölmediğini gör. Neden bilmiyorum ama birbirimize sanki yardımcı olursak o aydınlanma denilen boktan şeye belki bu şekilde ulaşabiliriz. Yani belki çözüm budur, anladın mı? Buna inanıyorum. Sonra aklıma izlediğim bir sinema filminden bir replik geldi. Esir düşüyor bir tane adam. Sonrasında bunu başka bir adam anlatıyordu. Oradan kurtulmuş falan filan, böyle esir kampından. İşte ona yapılan bir işkenceden bahsediyordu. Halatla yapılan bir işkenceymiş falan. Ona nasıl dayandığından bahsediyordu o işkenceye. İşin sırrı o halatı sevmekte, ona direnmemek, sadece teslim olmakta diyordu. Belki de harbiden ölüm korkusu falan da, bunun yolu da ölümü sevmekten geçiyordur. Bilmiyorum. Ne zaman geleceğini kestiremediğim panik ataklar yaşıyordum ve bu beni çok korkutuyordu. Benden daha bir büyük bir güç. Beni ele geçiren ve mücadele edemediğim bir şey. Ve soyut bir şey amına koyayım. Yani görünen bir düşman da değil. Trakyalı esnafla konuşurken o maskeyi giyip onun gibi olmak. Ama işte bir fabrikanın muhasebesinde, işte hesap işleri için onunla görüşmeye gittiğinde o muhasebeci gibi konuşmak. Ya da insan kaynaklarından Zeynep Hanım'la konuşurken beyaz yaka olmak. Bunu keşfettiğimde çok rahatladım. Çünkü kendim olmuyordum. Ve insanlar bu sefer sana güveniyordu. Çünkü senden ya yabancı biri değilsin, onun gibi birisin. Yani oyunculukta öğrendiğim şeyi hayatımda uygulamaya başladım. Ve çok rahatladım. Kendim olmamak beni o kadar rahatlattı ki. Anksiyete seviyem normale indi. Ellerim çok titriyordu o dönem. Onlar falan geçti. Ve kendi kendime bu çözümü bulmak beni sevindirdi. Sonra bunu psikoloğuma anlattım. Heyecanlı bir şekilde, ben bir şey keşfettim bak, o da bu falan gibi. Beni dinledi ve bana şunu söyledi. Çok güzel bir trik bulmuşsun. Ama peki bu ileride seni nereye götürecek? Ha? Ya sen kendin olmaktan bu kadar kopup da kendine barışmaktan, gerçekten sıkılan, anksiyetesini onu ele geçiren bir insan olmaktan kaçıp bu kadar başka birileri olursan ne zaman sen olabileceksin? Sonra dedim ki ya sikerler abi, hayat öyle işlemiyor işte falan, bak bu benim işime yarıyor, ben bunu hep kullanacağım falan dedim. Peki bir süre kullan o zaman yani falan, sen bilirsin ama neden kendine barışmıyorsun ki? Neden sıkılıyorsan sıkılıyorsundur, utanıyorsan utanıyorsundur. Bir süre böyle giderken ve kendimi zeki zannederken bir gün oyunculuk sınıfından hocam mesaj attı bana. Alakasız bir şekilde, bilmiyorum. Zamanında benim bir sahnemi izlerken aldığı bir notu, resmini çekmiş. Onu yolladı bana WhatsApp'tan ve notu okuduğumda şok oldum. Çünkü notta şöyle yazıyordu.
The Queen, my lord.
Neden eğleniyormuş gibi yapıyorsun şu an sahnede? Aslında eğlenmiyorsun. Eğleniyorsan gerçekten eğlen. Eğlenmiyorsan da eğlenme, siktir et. Neysen olsun, ne sen busun. Neden başka biri gibi davranıyorsun? Gibi bir şey yazıyordu. Ve bütün bunların üstüne böyle bir şey gelince bana hayatım boyunca bir yalanı yaşamışım gibi, başka biri davranarak, başka birileri gibi davranarak kendimden kaçmışım ve o gerçek bir anda çat diye yüzüme vuruyor. Tekrardan kalbim atmaya başladı, titremeye başladım ve yine panik atak, yine panik atak. Öyle sinsi ki önce ayakların karıncalanıyor ve o karınca sürüsü kalbini ele geçiriyor, yüreğin yumuşuyor, ellerin yumuşuyor, yufka gibi oluyorsun ve sonra dedim ki o filmdeki adam gibi. Tamam, mücadele edemediğim büyük bir şey. Ve bırak beni ele geçirsin. Tamam, geçirsin. Çünkü ölmüyorum. Şimdi bir şiir okuyacağım. Bu Tom York mahlaslı bir arkadaşımıza ait bir şiir. Evet, okuyorum. Şiirin adı Can Bonomo. Evet, başlıyorum. Egzoz dumanı, fabrika bacası ve amcamın çamurlu paçası. Güler yüzlü bir barista, yarına kalan işler. 13. seferinde olacak gibi. Naber abi, nasılsın? Sadece bunu sormak istemiştim. Ve mahzun kırmızı gül. Fransız kadar samimiyet
öldüresiye sevmek ya da diğer seçenekler. Zeytinyağlı seçkin bir insan grubu. Yahu neler oluyor orada? Voyzek, voyzek, voyzek, voyzek. Dalgaların gürültüsü ve çağın çok az gerisi. Jim Jarmusch ve Kadıköy. Kendi içinde ötekileşen faşist bir kurbağa. Bozuk ritimli bir nilüfer yaprağı. Babamın gözleri ölmüş. Bedeni semalardan düşüyor. Sineklerin ısırıkları ne çok fena absürt bir çoğunluk gibi kusmukta gibi bir yandan. Orson Welles ve acılı biberin toprağa değişi. Bilmiyorum yaşamak böyle mi değil mi sanki. Ve çünkü cümle başı olmamalı karanlık bir gece kötü edebiyat yamuk ve ucube paragraf. Dayımın oğlu Mehmet çolaktır ama iyi vurur toplara. Evet, şiir bitti. Sırada Kıssadan Hisse isimli skecimiz var. Hemen giriş yapıyorum. Alo, selamın aleyküm Fazlı hocam. Vay aleyküm selam Berke hocam. Hangi dağda kurt öldü yav? Ya estağfurullah hocam, ayıp ediyorsunuz. Biz sanki sizi sadece işimiz düştüğünde mi arıyoruz? Yahu şaka yapıyorum ya. Fazlı hocam, Berke, neyse adını bilmiyorum. Karıştırdım şu an. Nasılsın, iyi misin? Ya iyiyim, iyiyim, iyiyim. Fazlı hocam, nasıl olayım ya? Ben de sizi bakın ne diye aradım. Hayırdır? İnşallah. Ne diye aradınız? Berke hocam, Fazlı hocam, hatırlar mısınız? Bizim Mahmut hoca vardı. Onun bir oğlu vardı. Yurt dışında tahsilini yurt dışında yapmış idi. Kıbrıs'ta iş yapıyordu. Sürekli Kıbrıs'a giderdi. Hatırlar mısınız? Yahu hatırlamaz mıyım Berke hocam? Kendisi çok hayırlı bir evlattır. Kendisi gerçekten temiz, yüzü nur pak bir şey, hani öyle bir çocuktur. Ya hocam, hocam, geçiniz bunları. Biz neler duyduk neler. Onunla ilgili aradım ben de. Bakmayın onun öyle hayırlı gözüktüğüne. Kendisi neler neler çeviriyormuş. Yahu ne çeviriyormuş, merak ettim hakikaten, neler çeviriyormuş. Hocam, bu Kıbrıs'a gidiyorum diye, iş için gidiyorum diye kumara gidiyormuş meğer isem. Kumar oynuyormuş. Çok affedersiniz, jackpotlar, işte blackjackler bir şeyler yapıyormuş. Sonracığıma yine çok affedersiniz, kokain içiyormuş bu, kokain. Bayağı beyaz içiyormuş. Ayrıyetten artı bunu söylerken artık utanıyorum. Ecnebi hatunlarla takılıyormuş. Fingirdeşiyormuş hocam. İşmiş, yalan imiş. Kendisi fındık kırıyormuş Kıbrıslarda. Fındığı kırıp kırıp duruyormuş. Kıbrıs'ta namı yürümüş fındık kıran diyorlarmış buna. Yahu ne diyorsunuz siz Berke hocam? Aklım almıyor yahu, ciddi misiniz? Tabii tabii ciddiyim hocam. Yahu biz de çok şaşırdık. Elimizde büyümüştü Mahmut hocanın oğlu diye sever dedik. Ya vallahi Berke hocam, çok şaşırdım ya. Bir yaşıma daha girdim resmen. Ya işte öyle Fazlı hocam. Demek ki neymiş? Para ile imanın, değil mi? Kimde olduğu belli olmuyormuş. Vallahi ağzınızdan bal damlıyor Berke hocam. Çok güzel bir cümle ettiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam.
Sabah uyanıyorum ve uyar mı? Uyur uyanık bir haldeyim. Beynimin içinde çoğul bir mö sesi yankılanıyor. Gözümü açıyorum, o ses hala devam ediyor. Sonra yatakta doğruluyorum, camdan dışarı bakıyorum. Evimin hemen yanında bir burçak tarlası var. Yeni biçilmiş ekinler ve bir toz bulutu. O toz bulutunun içinden böyle kahverengi benekleri olan bir inek sürüsü. Eve doğru geliyorlar. Mö mö sesleri havada yankılanıyor. Arka fonda mavi bir gökyüzü, pembemsi mor karışımı falan böyle bir ışık var. O toz bulutunun içinde bir silüet var, çobana ait. O da böyle tekeceli sesler çıkarıyor arada. O mö seslerinin arasından o da duyuluyor. Arada çoban köpekleri havlıyor. Ve ben büyüleniyorum bu görüntü karşısında. Çünkü çok epik bir görüntü. Aklıma Stephen King'in Ne Alakaysa Kara Kule serisi falan geliyor. Ve mutlu hissediyorum. Sonra saate bakıyorum. Saat 8. Normalde 9'da uyanıp İşte bir saat içinde evden çıkarsam 10 gibi. İşler yetişiyor. Her şey yolunda gidiyor hayatımda. Sonra duşa giriyorum. Suyun altındayken kafamın içinde başka bir ses yankılanmaya başlıyor. Ve o ses şöyle diyor. 300-500, 300-500 takılıyoruz. Allah Allah. Bu ses kime ait? Sonra o sesi mırıldanırken buluyorum kendimi. Böyle 300-500, 300-500 falan diyorum kendi kendime. Ve ses çok tanıdık. Neyse kendime tost yapıyorum. Telefonum çalıyor. Arayan Vural. Çok enerjik bir arkadaş. Gerek tavırlarıyla, gerek karakteriyle, işte hayattaki duruşuyla fazla enerjik ve yüksek biri. Telefonu açıyorum. Vural direkt beni şu sesle karşılıyor. Selamun aleyküm abi, nasılsın abi, hayırlı işler diliyorum falan diyor. Ve o enerji beni de alıyor içine. Ben de kendim böyle aleyküm selam kardeşim, ne yapalım işte, biz de şimdi işe gidiyorduk falan derken buluyorum. Vural bizimle çalışıyor. Kendisinin bir ambulans şirketi var ve elemanlarını bize gönderiyor. Sonra ben evden o Vural'ın enerjisiyle çıkıyorum. O ses arabanın içinde yine kafamın içinde yankılanıyor. 300-500, 300-500, 300-500 gidiyorum. Müziğin abi 120-140 artık. Hızımı arttırıyorum. Müziği açıyorum ama o ses hala benimle kalmaya devam ediyor. Sonra telefonum tekrar çalıyor. Arayan insan kaynaklarından, bir fabrikanın insan kaynaklarından Hazal Hanım. Hazal Hanım diyor ki, dün attığınızı söylediğiniz mail elimize ulaşmadı. Bir sıkıntı olmuş olabilir mi? İletişimde bir sıkıntı yaşıyoruz sanırım falan gibi. Hafiften beni tersleyen bir tonla sıkıntısını dile getiriyor. Ben de diyorum ki Allah Allah, olamaz canım. Ben size atmıştım fiyat teklifini falan diyorum. Tekrardan yollarsanız çok sevinirim diyor. Ve ben de şunu demek istiyorum. Ya Hazal Hanım, hazır aramışsınız. Maile ne gerek var? Kanka hani buradan söylesem olmaz mı? Hayır, olmaz. Çünkü kurumsal bir şirket. Mail yoluyla görüşmemiz lazım. Çünkü onlar CC'ye böyle bir sürü üstünü, şefini, bilmem nesini falan ekliyor. Onlar da okuyor o maili. Peki Hazal Hanım, ben ona bakacağım falan diyorum. Kendi mail adresimden mail atıyorum ona. Ve sonra karşı taraftan şöyle bir mail geliyor. Fiyatta en son ne yapabiliriz gibi bir mail geliyor. Ve hani kurumsallık oluyorum. Ulan esnafa döndük şu anda. Yani bunu telefonda da konuşabiliriz. Ben de işte en son şunu yapabiliriz diyorum. Onlar da kabul ediyorlar. Ve o ses hala benimle devam ediyor yankılanmaya kafamın içinde. Bu data nereden benim beynime yerleşti bilmiyorum. Ama 300-500, 300-500 gidiyor. Aerotex diye bir fabrikaya gidiyorum. Girişte bir güvenlik görevlisi karşılıyor beni. Ben zaten oraya bir Robocop gibi gitmişim. Yani işte o yüz koruyucu maske var. Onun altında ayrı bir ameliyat maskesi takmışım. Elimde ameliyat eldivenleri var. Yanımda ateş ölçer var falan. Hani böyle bayağı korumalı gidiyorum oraya. Güvenlik görevlisi diyor ki ateşinizi ölçmek zorundayım. Sonra içeri giriyorum. Hazal Hanım'a ulaşmam lazım. Yani ulaşacağım, bir imza atacağım ve siktir olup gideceğim. Fakat beni iş güvenlik şefimi artık neyse, Işıl Hanım diye biri karşılıyor. Ve sohbet etmeye başlıyoruz. Işıl Hanım laf arasında şunu söylüyor bana. Bizim de fabrikadan iki kişi de koronavirüs tespit edildi diyor. Ve ben bir adım geri atıyorum. Aramızdaki mesafeyi arttırıyorum. Işıl Hanım anlattıkça ben bir adım daha geri atıyorum. Işıl Hanım bunu anlıyor, gülmeye başlıyor ve diyor ki ya sorun yok ya, biz herkese, bütün fabrikaya test yaptırdık. Sanırım bir kişi belirti göstermemiş, o herkese yaymış diyor. Ben cehennemin ortasındayım şu an. Bana bunu neden anlattın? İyice tutuşuyorum. Diyorum ki Hazal Hanım'la görüşebilir miyim artık? Lütfen imza atıp siktir olup gitsem şuradan. Sonra Hazal Hanım çıkıyor karşıma. Ve Hazal Hanım bir Trakyalı. Telefonda sesi hiç öyle gelmiyordu ama hoş geldiniz, bir sıkıntı yaşadık ama sonunda çözüldü nihayet falan diye konuşuyor. Ve ben şey demek istiyorum, kanka neden telefonda konuşamıyoruz ya? Sonra neyse imzayı atıp siktir olup gidiyorum oradan. Çıkarken güvenlik görevlisine gülümsüyorum. Çünkü kardeşim ateşim ölçtün ama yani sen şu an beni cehennemin içine atmışsın. Bütün fabrika yanıyormuşsunuz ve ben belki de, yani anladın mı, bu riski bana niye aldırdınız? Vural arıyor tekrar. Vural diyor ki abi ben ofise geliyorum, sana fatura bilgilerini getireceğim falan. Kanka WhatsApp'tan yollayabilirsin. Abi ben şimdi WhatsApp bilmiyorum, anladın mı? Hani ben sana getireyim abi dosyalarını, bizim elemanların abi. Tamam kardeşim, getir kardeşim diyorum. Sonra Vural'la ofiste buluşuyoruz. Aramızdaki samimiyete güvenerek şunu soruyorum. Kanka şu repliği bir yerden hatırlıyor musun? 300-500, 300-500 takılıyoruz. Vural gülmeye başlıyor. Abi nereden aklına geldi ya falan diyor. Kanka diyorum, bu kime ait? Vural diyor ki abi bu Ersin Korkut'a ait. Siktir lan diyorum. Harbiden mi? Aydan abi ya diyor, yapıyordu yani öyle ya falan diyor. Ha siktir. Neden Ersin Korkut'a ait bir replik benim kafamın içinde var şu anda? Neden? Hayatım boyunca anamdan babamdan kaçmaya çalıştım. Onlar gibi biri olmamaya çalıştım. Ve bir gün dönüp anneme bir baktım. Sonra kendime baktım. Ve onun gibi yürüdüğümü fark ettim. Sonra psikoloğuma sordum ve bana evet biz anamızın babamızın ortalamasıyız aslında, onlardan kaçamazsın dedi. Bazı şeyleri kabul etmen gerekiyor falan dedi. Hayır dedim, yani bazı şeyleri ben değiştirdim. Evet, onlarda gördüğüm yanlış olduğunu düşündüğüm bazı şeylere hayır, ben böyle biri olmayacağım. Hayır asla böyle biri olmayacağım. Hayır dedim ve bunun üstüne yürüdüm. Evet, bazı şeyleri değiştirebiliyorsun ama bu çok zor oluyor. Yani bu Mesnevi'deki gibi, tamam mı? Bir tırnağınla bir dağı kazımak gibi, yani Mevlana'nın dediği gibi. Hakikaten sınanıyorsun her gün bununla ve mükemmel bir otokontrol geliştirmen gerekiyor. Sosyal hayatında, insanlarla olan ilişkilerinde sürekli kendine dikkat etmen gerekiyor. Ettiğin lafa kadar. Ama hayat öyle değil. Hayat akıp giden bir şey. Bir dönem herhangi bir insanla konuşurken öncesinde provasını yapıyordum. O bana şunu derse bunu söyleyeyim falan gibi. Ama o sana onu demezse, başka bir şey derse, onun alternatifi, o cevabı sende yok. Ve bir yerden sonra otokontrolünü yitiriyorsun. Ya da aşırı otokontrollü olursan bu karşı tarafta bir garipsemeye yol açıyor, anladın mı? Karşı taraf sana bir ucube gibi bakıyor. Yani işleyen bir şey değil hayatta. Sonra bana psikolog bununla barışman gerekiyor. Bununla barışmalısın, bunu kabul etmelisin dedi ve tamam amına koyayım, kabul ediyorum artık. Tamam, okey, kabul ediyorum, yani anamdan babamdan kaçamayacağımı kabul ediyorum. Okey tamam, o Tom Hardy'li Ivan Locke karakterini oynadığı Locke filmindeki gibi. Okey. Dikiz aynasından bakıyorum ve arka koltukta oturan anamı babamı görüyorum. Okey. Şu an yüzüme vuran ay ışığını kabul ediyorum. Hayatı kabul ediyorum. Okey, tamam mı? Babam kendine elektrikli bir araba satın aldı. Ve bu çok hoşuna gitti. Sürekli arabayı şarj ediyor falan. Böyle telefon gibi. Bir gün annemle bir yere gitmişler. Fakat babam bir çılgınlık yapmak istemiş. Ya demiş, şu yan yola sapalım da ileride iyi bir karpuz satan, kavun satan bir adam var, ondan alalım bir şeyler falan demiş. Risk almış. Arabanın elektriği bitmiş. Eve varamadan yolda kalmışlar. Beni aradılar. Atladım arabaya, bunları almaya gittim. Ve annem sürekli babamı şikayet ediyor bana. Babam da mahcup, yetmemiş. Arabanın elektriği yetmemiş, gidememişler. Mahcup ama karpuzu aldığı için mutlu falan bir yandan. Ben köy yolunda bunları evlerine kadar çektim. O gün başka bir işim vardı ve onlara yardım etmek zorunda kaldığım için de bir yandan sinir oldum babama. Yani şunu ayarla artık. Orada bir ibre var ve gösteriyor işte. Anladın mı? 90 kilometre kaldı, 80 kilometre kaldı. Nasıl ayarlayamadım bunu falan. Ve çok yavaş gidiyoruz çünkü o bağladığı halat biraz hızlandığım zaman kopuyor. Yanımızdan arabalar geçiyor, sürekli korna çalıyorlar falan. Sinir oldum böyle. Kendi kendime doldum ve dikiz aynasından babama baktım. Babam da bana bakıyordu. Otoritesini koruyan bir tavır vardı gözlerinde ama bir yandan da mahcup gibi falan böyle. Gözlerini kırpmadan bana bakıyordu. Ben de ona bakıyorum falan. Ve 10 kilometreyle gidiyoruz o sırada. Yavaş yavaş. Sonra eve vardık. Bir 45 dakika sürdü yani. Annem söylenerek araçtan indi. Babam böyle halatı çözdü falan. Sonra yanıma geldi. Çok uzun zamandır kardeşim doğduğundan beridir sigara içmiyordu. Bana şey dedi. Ya bir sigara var mı? Sigarasını yaktım. Ve yandan o baba figürüne bir baktım ve yaşlandığını gördüm. Görüşürüz.